Ayrım 9.
Maliye Bakanlığı muhalif televizyon Kanal Türk'ün üzerine gidiyordu. Bütün bankalara Kanal Türk ve ayrıca Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek, Mine Kırıkkanat'ın banka hesaplarının, dökümlerinin bakanlığa bildirilmesini isteyen bir yazı göndermişti. Özetliyorum. 8 Ocak 2007 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. Türkiye'de çalışan bütün bankalara. Yapılmakta olan bir vergi incelemesi nedeniyle ekli listede kimlikleri bulunan kurum ve şahıslarla ilgili bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur. Bunların bankanız nezdinde TL, YTL, döviz, çek, yatırım, kredi vesaire hesapları olup olmadığı, varsa bu hesaplara yatan ve çekilen paralar, hesap özetleri ve şahıs bilgileri, adlarına bankanıza gelen ve giden havale, Swift, EFT ve benzeri para transfer işlemleri. Bunların tarihleri, cinsi, tutarı, kimden nereye geldiği ve kimden nereye gönderildiği detaylı olarak bankanız nezdinde işlem görmüş, bunlar adına ve bunlar tarafından ciro edilen çeklerin onaylı fotokopisi. Listede yer alan kurumlar ve gazeteciler. Kanal Türk ve bağlı şirketler. Ayrıca Kanal Türk çalışanları ve gazeteciler Kerimcan Kamal, Havva Göksu, Adnan Bulut, Emre Eren, Tuncay Molla Veysoğlu, Ahmet Burak Mızrak, Ahmet Gökbulut, Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek, Mine Kırıkkanat. Bu belge muhteşem bir gazetecilik olayı yaratacaktı. Bu yolla muhalif medyaya gözdağı verilmek isteniyordu. Bu çok önemliydi. Başta zaten korkan bizimkiler olmak üzere herkese aba altından sopa gösteriliyordu. Hemen Tuncay Özkan'ı aradım. Tuncay'ın bu belgeden haberi yoktu. Kendisine faksadım ve bir ricada bulundum. Bu hem bir meslek hem de abi ricasıdır. Bunu ben en geç pazar günü yazıp belgeyi de açıklayacağım. Sen o güne kadar açıklama. İstiyorsan ben yazdıktan sonra üzerine gidersin. Tuncay'ın aklı durmuştu. Kaçıncı incelemeyi geçiriyorlarmış ama bu belgeyi bilmiyordu. Önerimi kabul etti ve sözünde durdu. İşin içinde Maliye Bakanlığı var. Kemal Unakı'dan bizim gazetede ve Doğan grubunda dokunulmazlığı olan biri. Onu rahatsız edecek bir tek haber bile gazeteye giremez. Kabul etmeme olasılığı %99 bile olsa iş disiplini gereği yine de hemen Ertuğrul'u aradım. Bak Ertuğrul, elime böyle bir belge geçti. Bunu gazetede patlatalım. Büyük gazetecilik olur. Hadise tamamen doğru. Büyük bir skandal. Medyaya gözdağı veriyorlar. Bana 24 saat süre ver. Biraz düşüneyim. Ben seni ararım. Bunun süresi olur mu be kardeşim? Burada gazetecilik yapıyoruz. Hangi gazetecilikte 24 saat beklemek olur? Yarın o belge başkalarının eline geçer, onlar şakır şakır patlatır. Aramayacağını biliyordum. Nitekim aramadı. Bu demektir ki belgeli olayı Hürriyet'te yazmam söz konusu değildi. Yazsam gazeteye koyacak cesareti yoktu. Patrondan bir fırça daha yerdi. Biz bu inanılmaz belgeyi 18 Şubat pazar günü ART yani Avrasya ekranında Mustafa Balbay ile birlikte açıkladık. Ortalık karıştı. Ortada büyük bir gazetecilik olayı vardı ve doğrudan medyaya yapılan baskıları belgeliyordu. Ama ne yazık Ertuğrul'un yüreği yine yetmemişti. Günler, haftalar, aylar hızla geçiyor. 2007 yılının yarısını geçtik. Seçim yaklaşıyor. 22 Temmuz günü sandık başına gideceğiz. Tempoyu düşürmeden çalışıyorum. Zaman yetmiyor. Hayatım kaymış durumda. Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz bir kitap çıkarmış. Bana da imzalayıp gönderdi. İmzalı kitap gönderen herkese açık bir teşekkür ediyorum. Mehmet'i aradım. Bir cumartesi öğle vakti. Ben gazetedeyim. Mehmet, çok teşekkür ediyorum kitabına. Bana da imzalayıp göndermişsin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Boğaz kıyısında yürüyüş yapıyorum. Bu kısacık konuşma kafamda ziller çaldırdı. Ben boğulmuştum. Yorgunluktan beynim karıncalanmıştı. Enerjimi giderek yitiriyordum. Bir sinir harbi içindeydim. Ve bir meslektaşım o sırada Boğaz kıyısında yürüyüş yapıyordu. Olumlu anlamda kıskandım. Öyle bir olaya özlem duydum. Gece eve yorgun gittiğimde bazen televizyonu açıyordum. Ekranda tatil beldeleri, denize giren insanlar. Nasıl özlüyordum. Şöyle kafamı bir dinleyebilsem, sessiz, sakin bir yerlere gidip yürüsem, denize girsem, üzerimdeki yorgunluğu, gerilimleri biraz olsun atsam. Seçim yaklaşıyor. Ertuğrul Ankara'ya geldi. Gazetede konuşurken sordum. Oyunu kime vereceksin? Vallahi daha karar vermedim. Ya AKP olur ya CHP. Sayfa 125. Günlerden 27 Mayıs 2007. Bugünkü yazımın konusunu yine bir okuyucu göndermişti. Hem de fotoğrafıyla birlikte. Kelkit Gümüşhane'nin bir ilçesi. Kelkit caddelerine afişler asmışlar. Afiş fotoğrafını da kullandım. Sizce suç kimde başlıklı yazım şöyle. Türkiye'de belli kesimlerden fışkıran Atatürk düşmanlığının hangi boyutlara ulaştığını ve nasıl sinsice sergilendiğini bu fotoğrafta birebir görüyorsunuz. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cadde ve sokaklara bu doğrultuda afişler asılıyor. Aynen şöyle. Alkollü sürücüler her gün trafik kazalarında hayat kaybediyor, kaybettiriyor. Bu bölüme itirazımız yok. Sürücünün alkollü olması elbette çok tehlikeli bir şey. Afişte ayrıca büyük harflerle soruluyor. Sizce suç kimde? Yanıtı verilmiyor ama bu ifadenin hemen altında ne ilgisi varsa Atatürk'ün resmi. 1881-1938. Cingözce tamamen bilinçli hazırlanmış bir afiş ve suç Atatürk'te. Gümüşhane valisi ve Kelkit kaymakamı herhalde bu afişi görmemişler. Görseler bile anlamını, verdiği mesajı kavramamışlar. Bilmeden cami duvarına işemişim. Çünkü bizim patron Aydın Doğan Kelkitli. O yoğunlukta bunları yazarken aklıma bile gelmemişti. Bu lafı cami duvarına işediğimi yazı çıktığı gün bizim Ankara bürosundaki muhabir arkadaşlar söyledi. O zaman farkına vardım. Sonra Kelkit kaymakamı ve belediye başkanı bir açıklama gönderdiler. 30 Mayıs tarihli yazımda kullandım. Trafik haftasının öneminden, bu nedenle afişler asıldığından söz ediliyor ve şöyle deniliyor. Alkollü sürücüler her gün hayat kaybediyor, kaybettiriyor. Sizce suç kimde afişinin uzaktan bakıldığında Atatürk'ün 1998 yılından beri asılı duran silüetiyle alt alta asılmış gibi gözükerek yanlış anlamaya sebebiyet verdiği, ancak konum itibarıyla bahse konu afişle Atatürk silüetinin arasında herhangi bir bağlantının olmadığı, aralarında yaklaşık bir metre mesafe bulunduğu ve arka arkaya durdukları ancak alt alta duruyormuş gibi gözüktüğü ve göz aldanmasına sebebiyet verdiğinin ilçe emniyet müdürü tarafından gözlemlenmesi üzerine afiş asıldıkları bir gün sonra afişin yerinin değiştirilmesi sağlanmıştır. Bu açıklamayı da kullandım ve iş bitti. Ama bitmemiş. Bu konuyu kovulma saatlerinde önce Ertuğrul söyledi. Kovulma sonrasında Sedat Ergin, senin olayında kırılma noktası bu Kelkit yazısı oldu dedi. Onca sorun içerisinde bunun ne kadar doğru olduğunu bilemem. Belki de bir bahaneydi. Her şey aklıma gelirdi de Kelkit'in başıma iş açacağı doğrusu gelmezdi. 2007 ortalarında Aydınlık dergisi Tayyip'in oğlunun askerden çürük raporu aldığını ve askere gitmediğini belgelemişti. Raporu Kasımpaşa Deniz Hastanesi vermiş. Allah şifa versin de hastalığın ne olduğunu, raporun ne zaman verildiğini hiç kimse bilmiyor ve herkes merak ediyor. O günlerde bu konuya bir yazımda değindim. Bekir de değindi. Tayyip çok kızmış. Kanal A televizyonunda hemen seçim öncesinde yaptığı bir konuşmada aynen şöyle dedi. Bugün yine gazetelerden bir tanesi densizliğin, terbiyesizliğin daniskasını yapıyor. Benim oğlumla ilgili askere gitmemesi için rapor. Kaç kez bununla ilgili Hürriyet gazetesi yazdı. Sonra Sayın Ertuğrul Özkök bunu tavsiye eder, düzeltir mahiyette yazdı. Ve ben Aydın Bey'le bu konuyu görüşmeme rağmen, burası önemli çünkü bizi şikayet ettiğini itiraf ediyor, bugün yine aynı gazetede köşe yazarı çıkmış, benim oğlumla ilgili bunu yazıyor. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Yani benim çocuğumla ilgili her şey çok açık ve net ortada. Ve bununla ilgili olarak o zaman oranın başhekimi olan kişi, ki bir asker, o da açıklama yaptı. Ve buna rağmen sen hala yazıyorsun. Bu edepsizlik değil mi? Terbiyesizlik değil mi? Densizlik değil mi? Yani bu çocuğun onuruyla senin oynamaya hakkın var mı? Çürük raporuyla onurun ne ilgisi var? Başbakan niye böyle sertleşiyorsun? Nasıl sertleşmem ya? Bu benim oğlum. Onuru var. Sen kalkıp onun onuruyla oynuyorsun. Köşende durmadan yazıyorsun. Senin köşende ne kadar yazma hakkın varsa benim de sana o denli bindirme hakkım var. İspat yok, bir şey yok, konuşuyorsun. Bıktık artık bunlardan. Ertuğrul aradı. Sakın ola ki bundan sonra başbakanın oğlunun çürük raporu aldığını yazmayasın. Başkaları yazar ama değil mi? Bundan sonra hiç kimse yazmayacak. Herkese söyledim. Başbakana ve ailesine dokunmak yok artık. Bir kez daha sözünün eri çıktı ve konu gündemden kalktı. Kokuyu herhalde almış, seçimde AKP'nin bir kez daha geleceğini hissetmiş ve yelkenleri iyice suya indirmişti. Fakat işin ilginç yanı, ben dahil oğlunu yazanları Aydın Doğan'a şikayet ettiğini televizyonda bizzat Tayyip itiraf etmişti. Kaçıncı şikayetti, kaçıncı? Sonra da hükümetten kendilerine baskı gelmediğini yazarlar söylerlerdi. Bilmeyenler belki yutardı. 17 Temmuz 2007 seçim iyice yaklaştı. Bugün yazımı yazıp İstanbul'a geçtim. Başlığı karne, saat, gemicik vesaire. Yazının bir bölümünde medyayı da eleştiriyorum. Aşağıda okuyacağınız bölümü Ertuğrul yine üzerine alınmış ve ertesi gün yazıdan tümüyle çıkarmış. Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir iktidar hiçbir seçimi arkasında böyle büyük, korkunç, inanılmaz medya desteğiyle girmedi. Gazeteleri ve televizyonları izliyorsunuz. %90'ı bunların yağcısı, övücüsü. Çoğunun bir çıkarı korkusu var. Başbakan hemen her gün ekranda boy gösteriyor. Karşısında gazeteciler. Hemen hepsi kendi adamı. Soru soranlar çanak tutuyor. Her şey danışıklı dövüş. Onun işine gelmeyen, hoşlanmayacağı şeyler yok. Zaten adam gibi soru soracak gazetecinin karşısına da oturamıyor. Bu soru cevapları, bu çanak soruları devletin Anadolu Ajansı noktasına virgülüne dokunmadan anında çarşaf gibi haber yapıyor. TRT, yani Tayyip Radyo Televizyonu, zaten bunların emrinde. Medyanın büyük bölümü öyle. Evet, yukarıda okuduğunuz bölümü yazıdan çıkarmıştı. Feci tepem attı. Öğle saatlerinde yazımı yazıp İstanbul'a geçtim. Başlığı sansür. Yazım aynen şöyle. Yazdığı yazı her gün milyonlarca insana hitap eden bir gazetecinin bilgisini, belgelerini, emeğini, alın terini, göz nurunu ortaya koyduğu bir eserdir. Eğer yazıda yalan, hakaret, gözden kaçmış bir yanlış vesaire varsa, gazetecinin İstanbul'daki yöneticiler tarafından uyarılması doğaldır. O takdirde karşılıklı konuşarak soruna çözüm bulunur. Ya öyle bir şey yoksa? Ancak geçtiği yazının gazeteciye haber verme, danışma nezaketini bile göstermeden tek taraflı sansür edilmesi, yani belli bölümlerinin makaslanması yakışıksız bir olaydır. Hem mesleğe hem de aynı çatı altında görev yapan gazeteciye yapılan en büyük saygısızlıktır. Başına gelenin içine sindiremeyeceği bir konudur. Ve izin. Sevgili okuyucularım, bir süre izin yapacağım. 10 aydan beri bir gün olsun tatil yapmadım. Tatile gitmeyeceğim, sadece izin. Böyle kritik bir dönemde izne çıkılır mı diye sormayın. Gerekirse çıkılır. Hoşça kalın. Evet, bu yazıyı aynen geçtim. Biraz sonra İstanbul'da yazı işleri müdürlerimizden Fikret Ercan aradı. Babacım ne yaptın sen? Aman bu yazıyı geri çek. Yayımlanırsa rezil oluruz. Onu Ertuğrul düşünsün. Ertuğrul şimdi yolda Hollanda'ya uçuyor. Orada satın aldıkları şirketin yönetim kurulu toplantısına gidiyor. Akşam saat 18'de Hollanda'ya inecek. Başka bir şey yaz sen. Senin muhatabın benim bugünlük. Sen akşam Ertuğrul'u arayıp konuş. Nesini arayacağım onu? Benim konuşacağım bir şey yok. O halde o seni arasın. Hiç gerek yok. Sen bu yazıyı kullan yarına. Ben kullanamam. Aman babacığım, sakin ol. Fikret'e durumu anlattım. Makaslanan bölümü okumasını söyledim. Hiçbir sakıncası olmayan bir bölümdü. Fikret de kabul etti. Fakat çözüm yoktu. Bu yazıyı koyamayacaklarını biliyordum. Fikret o gün beni 3-4 kez aradı. İyi niyetle arıyor. Başka bir yazı yazmamı istiyor. Sorun çıkmasın diye çaba harcıyordu. Sonunda aklım yattı. Peki Fikret, yeni bir yazı yazarım ama en başına bugün yazımdan çıkardığı o bölümü koyarım. Girişi o bölüm olur. Yaz babacığım, çıkardığı o bölümde sakıncalı bir şey yok ki zaten. Suç yok, hakaret yok. Sadece medyayı eleştiriyorsun. Böylece bir gün önce makasladığı bölümü biraz sonra yazdığım yeni yazının giriş bölümünde aynen kullandım ve yazımı İstanbul'a geçtim. Saat 19.15. Gazeteden çıkmak üzereyim. Çıkışta bizim santral var. Emin abicim, Ertuğrul Bey sizi arıyor. Dur odama çıkayım da oraya bağla. Eyvah, yine bir şeyler olacak. Anlaşılan Hollanda'ya ayak basmış ve ilk iş olarak benim yazdığım sansür başlıklı yazı ile sonradan yazdığım ikinci yazıyı kendisine geçmişler. Odama çıktım, telefon çaldı, bağırıyor. Ne zaman bir yere gitsen başıma iş açıyorsun. Bana bak, bağıracaksan telefonu suratına kapatırım. Konuşacaksan adam gibi konuş. Peki bağırmıyorum. Nedir bu senin yaptığın? Yine bağırıyor. Kapatıyorum telefonu. Peki kapama, sakin olacağım. Habire medya yazıyorsun, medyaya dokunuyorsun. Medya demek ben demek. Sen medyayı kötüledikçe işin ucu bana dokunuyor. Medyanın yarısı Doğan grubu. Yazacaksan, kimi kastediyorsan ismini ver. Sen yazıyorsun, herifler benim üzerime geliyor. İyi de yazımda isim vererek Anadolu Ajansı ve TRT'yi de yazdım. Onları niye çıkardın? Ben Fikret'le konuştum. Senin çıkardığı bölüm yarınki yazımda aynen giriyor. Haberin olsun. Hem biz seninle kaç defa konuşmadık mı? Bu makaslama olayını yapmayacağına dair kaç defa yemin etmedin mi? Söz vermedin mi? Ben senin neyine güveneceğim bu saatten sonra? Ben de sana medyayı eleştirme, senin eleştiri okları bana batıyor demedim mi? Habire başıma bela açıyorsun. Sen cuma günü Ankara'da mısın? Elbette Ankara'dayım. Seçime 3 gün kalmış. Nerede olacağım başka? Ben buradan doğru Ankara'ya geleyim. Bir yemek yiyip konuşuruz. Şimdi senden arkadaşça bir ricam olacak. Hiç değilse yarın çıkacak yazının bir yerine Doğan grubunu sıkıştır. Bizim grubu yalakalık dışına tutan bir tek cümle olsun koy. Arkadaşça ricamdır, beni kırma. Peki, seni kırmayacağım. İstanbul yazı işlerini aradım ve yarın çıkacak yazımın yağcılık ve yalakalık bölümüne bir cümle sokuşturdum. Büyük ölçüde bizim grup dışında. Komedi oynuyorduk. 20 Temmuz Cuma gecesi Hollanda'dan doğruca Ankara'ya gelecek ve Trilya'da balık yiyeceğiz. Ertuğrul'la birlikte geleceğimizi söyleyip 2 kişilik masa ayırttım. Trilya'nın sahibi Süreyya Üzmez müşterilerin merakını iyi bilir. Saat 20.30'da buluşacağız. Oraya gittiğimde Süreyya Bey masanın yanına yerli ve yabancı şaraplardan oluşan belki 15 kaliteli markayı dizmiş. Ertuğrul onlardan birini beğenecek. Birazdan geldi, şarapları inceledi ve hiçbirini beğenmedi. Bana bizim şoför Mahmut'u çağırın. Mahmut geldi. Mahmut, bana arabadan şarap getir. Şarap geldi, o şişe açıldı. Seçkin bir Avustralya şarabıymış. Ben de bir yudum alıp tadına baktım, sordu. Nasıl, nefis değil mi? Vallahi ben anlamam ama sen güzel diyorsan mutlaka güzeldir. Bu işin erbabı sensin. Konuyu açmıyorum, onun konuşmasını bekliyorum. Birkaç dakika sonra açtı. Patronla artık barış. Yine aynı laflar. O aynı şeyi söylüyor, ben aynı şeyleri söylüyorum. Bak, hepimiz refah içerisinde yaşıyoruz. Yumuşak yaz, rahat edelim. Keyfimize bakalım. Sana İstanbul'dan çok güzel şaraplar göndereyim. Sen vodka seversin. Çok güzel vodkalar göndereyim. Gazeteyle ilgili birkaç güzel yazı yaz. Yazılarında patronu biraz öv. Patron duygusal adamdır. Hem hoşuna gider hem de barışmış olursunuz. Biz ne biçim haksızlığa uğruyoruz? Bu Poaş olayında anamızı... Ama Turgay, Ciner'i, Mehmet, Emin, Kara Mehmet'in marifetlerini hiç görmediler. Senin yüzünden ben her gün fırça yiyorum, azar işitiyorum. Kimden fırça yiyip azar işitiyorsun? Kimden olacak? Patrondan. Yapamayacaksan bu işi, beceremiyorsan bırak git diyor. Senin yüzünden vallahi billahi yalama oldum. Sen bana biraz yardımcı ol, sonrasında hep birlikte keyfimize bakalım, hayatın tadını çıkaralım. Aynı doğrultudaki muhabbetler bir kez daha yaşandı. Hollanda'dan benimle konuşmak için doğruca Ankara'ya gelmişti. Pazar günü seçim var. Oy kullandıktan sonra helikopterle Bozcaada'ya gidip şarap alacakmış. Orada çok güzel bir şarap türü varmış. Ne güzel hayat. Allah aratmasın. Konuşmamızın yarım saati şarap üreticisi Reşit Sole'ye ulaşmaya çalışması, araması ve ona mesaj atmasıyla geçti. Yanımıza gelen giden oldu. 23 uçağı ile İstanbul'a döneceği için 22'de ayrılacak. Konuşmamız kısa sürdü. Ayrılırken seçim tahminini sordum. AKP çok az farkla iktidar olur. 280 kadar milletvekili çıkarır. Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Murat Yetkin de o gece oradaydı. Sonra bana rastladığında, abi amma da gergindiniz, gergin bir konuşma olduğunu uzaktan hepimiz hissettik dedi. Ben alışık olduğum için gerçekten hissetmiyordum. Ama neler olduğunu da kimselere anlatamıyordum ki. Ertuğrul'u artık çok iyi tanıyordum. Bu fırsatı yıllar içerisinde yakalamıştım. İki ayrı kişiliği vardı. 1. Sizin yanınızda sürekli vaat eden, tatlı dil döken, ikna eden, güzel ve olumlu tablolar çizen, şirin görünen, iyimserlik yaratan, gönül almayı bilen Ertuğrul. 2. Sizi arkadan vuran, verdiği sözlere, ettiği yeminlere asla sadık kalmayan, acımasız, güçten, patrondan ve AKP iktidarından korkan, arada ezilen, çaresiz kalan, ürken, rüzgara göre eğilen, yazıları haber vermeden makaslayan, isim vererek veya vermeyerek size yazılarında bindiren, arkadan vuran, sözünde durmayan dengeci biri. Patronun dört dörtlük adamı, yıpranmış, hiç kimse tarafından sevilmeyen, sadece sahip olduğu güç nedeniyle sözü dinlenen bir yönetici. Onun gerçek kişiliğini çözebilmiş değilim.